Birinci ayrım, güvenlik duvarı, Henning Mankell, sayfa 17. Wallander Moosbistrand'dan arabayla geçti. Bu sonbahar sabahında yol boştu. 6 yıl önce lastik bir botun burada kıyıya vuruşunu ve içindeki iki cesedi hatırladı. Bir an aklını esmesiyle birlikte frene bastı ve geriye döndü. Çok vakti vardı. Arabayı park edip indi. Rüzgar yoktu ve hava belki 0-1-2 derece yüksekti. Wallander paltosunun düğmelerini ilikledi, kum tepeciklerinden denize inen dolambaçlı yolu izledi. Kimse yoktu ama kumda ayak izleri vardı. İnsanların ve köpeklerin ayak izleriydi bunlar, bir de atların. Wallander denize doğru baktı. Bir kuş sürüsü tablolardaki gibi güneye doğru uçuyordu. Onları bulduğu noktayı dün gibi hatırlıyordu. Zor bir soruşturmaydı ve bu soruşturma Wallander'i Letonya'ya kadar sürüklemişti. Riga'da Bay Bay'la tanışmıştı. Wallander'in bir zamanlar tanıyıp sevdiği Letonyalı bir polisin dul eşiydi. Görüşmeye başlamışlardı. Uzunca bir süre böyle yürütebileceklerini, kadının İsveç'e taşınacağını sanmıştı. Hatta ev bile bakmışlardı. Fakat kadın yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştı. Wallander kıskançlıkla başka birisini bulduğunu düşünmüştü. Hatta bir kere uçakla Riga'ya kadar gitmiş, habersizce sürpriz bir ziyaret yapmıştı ama başka bir erkek yoktu. Sadece Bayba'nın başka bir polisle evlenmeye ve az kazandı ama ona yeterli gelen çevirmenlik işini bırakıp memleketinden ayrılmaya dair şüpheleri vardı. Böylece ilişkileri sona ermişti. Wallander deniz kıyısında yürüdü ve onunla en son konuşmasının üstünden 1 yıl geçtiğini fark etti. Hala ara sıra rüyasına giriyordu ama Wallander onu hiçbir zaman avucunda tutmayı başaramıyordu. Ne zaman ona yaklaşsa ya da dokunmak için elini uzatsa kadın kayboluyordu. Wallander onu özleyip özlemediğini düşündü. Kıskançlığı kaybolmuştu. Onun başka bir adamla birlikte olduğunu düşünmek artık onu korkutmuyordu. Arkadaşlığını özledim diye düşündü. Bayba sayesinde hiç farkında bile olmadığım yalnızlığımdan kaçmayı başarıyordu. Arabaya döndü. Sonbaharda ıssız kalmış kumsallardan uzak dursam iyi olur diye düşündü. Beni depresif yapıyor. Bir keresinde Wallander, Jutland'ın kuzeyinde uzak bir bölgeye sığınıp orada yaşamıştı. Depresyonda olduğu için izin almıştı ve üstattaki işine bir daha asla dönemeyeceğini zannetmişti. Yıllar önceydi bu ama Wallander o zamanlardaki hislerini korkunç bir biçimde en ince ayrıntısına kadar anımsıyordu. O duyguyu bir daha asla yaşamak istemiyordu. O iç karartıcı ve fırtınalı manzara galiba en derin kaygılarını tetiklemişti. Arabasına binip Malmö'ye sürdü. Önümüzdeki kış nasıl geçecek acaba diye düşündü. Çok kar yağacak mı, yoksa sırf yağmurlu mu olacak? Aynı zamanda Kasım'daki bir haftalık yıllık izninde ne yapacağını da merak ediyordu. Linda ile ucuz bir uçuş bulup sıcak bir yerlere gitmeyi konuşmuşlardı. Bu seyahati Wallander karşılayacaktı. Ama Linda hala Stockholm'deydi, yeni bir şey okuyordu. Wallander ne olduğunu bilmiyordu ve kızı şehirden çıkamayacağını söylemişti. Wallander birlikte gidebileceği başka birisini düşünmeye çalıştı ama resmen hiç arkadaşı yoktu. Stan Whedon vardı. Üstad dışında at yetiştiriyordu ama Wallander ondan iyi bir seyahat arkadaşı olup olmayacağından emin değildi. Whedon deli gibi içerdi ve Wallander bir zamanlar endişe verici alkol tüketimini minimumda tutmak için mücadele veriyordu. Gertrude'a babasının dul eşine teklif edebilirdi. Ama koca bir hafta ne konuşurlardı ki? Başka da kimse yoktu. Wallander evde kalıp tatil parasını yeni bir arabaya harcayacaktı. Peugeot'su eskimişti, tuhaf tuhaf sesler çıkarmaya başlamıştı. Saat 10'u biraz geçe Rosengort denen banliyödeydi. Cenaze saat 11'deydi. Kilise modern bir binaydı. Yakınlarda bir grup oğlan futbol topuyla duvara pas atıyordu. 7 kişiydiler. 3 tanesi siyahiydi. 3 tanesi de sanki göçmen anne babadan doğmuşa benziyordu. Sonuncusu çilliydi ve darmadağınık sarı saçlıydı. Çocuklar büyük bir coşku ve neşeyle topa vuruyor, kahkahadan kırılıyorlardı. Wallander bir an onlara katılmaya can atar gibi oldu ama olduğu yerde kaldı. Bir adam kiliseden çıkıp bir sigara yaktı. Wallander arabadan inip adama doğru gitti. Stefan Fredman'ın cenazesi bu kilisede mi yapılacak dedi. Adam başıydı onayladı. Akrabası mısınız? Hayır. Fazla insan gelmez sanmıştım dedi adam. Ne yaptığını biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Evet biliyorum. Adam sigarasına baktı. Onun gibi birisinin ölmüş olması daha hayırlı. Wallander sinirlendiğini hissetti. Stefan daha 18 yaşında bile değildi. Öyle gencecik birinin ölmesi hiçbir zaman daha hayırlı olmaz. Bağırdığını fark etti. Sigara içen adam ona merakla baktı. Wallander öfkeyle kafasını sallayıp arkasını döndü. Tam o anda cenaze arabası yanaştı. Kahverengi tabut indirildi. Üstünde sadece bir adet çelenk duruyordu. Wallander gelirken çiçek almalıydı. Wallander hala futbol topuyla oynayan çocuklara doğru yürüdü. ''Buralarda bir çiçekçi var mı biliyor musunuz?'' dedi. Çocuklardan biri ileriyi işaret etti. Wallander cüzdanını çıkardı ve 100 kron aldı. ''Koş bana oradan çiçek al gel.'' dedi. ''Gül olsun hemen dön. Zahmetin için sana 10 kron vereceğim.'' Çocuğun gözleri yuvalarından fırlar gibi oldu parayı alırken. ''Ben polisim.'' dedi Wallander. ''Tehlikeli bir polisim. Eğer parayı alıp tüyersen seni bulurum.'' Çocuk hayır anlamında başını salladı. ''O zaman neden üstünde üniforma yok?'' diye sordu kırık dökük bir İsveççeyle. ''Hiç polise benzemiyorsun. Hele hele tehlikeli bir polise.'' Wallander polis kimliğini çıkarıp çocuğa gösterdi. Çocuk bir süre kimliği inceledi. Sonra başını salladı ve gözden kayboldu. Diğerleri oyuna devam etti. Dönmeme ihtimali çok yüksek diye düşündü Wallander kasvetli bir şekilde. Uzun zamandan beri halk polise hiç saygı duymuyor. Fakat çocuk tam söz verdiği gibi elinde güllerle döndü. Wallander ona 20 kron verdi. Söz verdiği için 10 kron, geri döndüğü için 10 kron daha. Abartı bir cömertlik sergilediğinin farkındaydı ama artık çok geçti. Bir taksi kilisenin girişindeki merdivene yanaştı ve Stefan'ın annesi indi. Yaşlanmıştı ve o kadar zayıftı ki hastalıklı gibiydi. Yanında 7 yaşlarında bir oğlan duruyordu. Gözleri kocaman açılmıştı ve korku doluydu. Hala o günün korkusuyla yaşıyordu. Wallander yanlarına gidip onlarla selamlaştı. ''Sadece biz ve papaz.'' dedi kadın. Birlikte kiliseye yürüdüler. Papaz genç bir adamdı. Tabutun yanında taburede oturuyor, gazetesini karıştırıyordu. Wallander birden Annette Fredman'ın koluna tutunduğunu hissetti, anladı. Papaz ayağa kalkıp gazetesini kaldırdı. Tabutun sağ tarafına oturdular. Kadın hala Wallander'in kolundaydı. Önce kocasını kaybetti diye düşündü Wallander. Björn Fredman hiç de hoş olmayan vahşi bir adamdı. Onu döverdi ve çocuklarına terör estirirdi. Ama onun kocası çocuklarının babasıydı. Özoğlu tarafından öldürülmüştü. Arkasından en büyük çocuğu Louis ölmüştü. Şimdi ise kadın yine burada oğlunu gömmeye hazırlanıyordu. Ona ne kalmıştı? Yarım bir hayat. O kadarcık mı? Arkalarından birisi kiliseye girdi. Annette Fredman hiçbir şey duymuşa benzemiyordu ya da kontrolünü kaybetmemek için kendini o kadar sıkıyordu ki başka bir şeye odaklanamıyordu. Bir kadın kürsüye doğru yürüyordu. Wallander yaşlarındaydı. Annette Fredman nihayet kafasını kaldırıp baktı ve kadına baş selamı verdi. Kadın birkaç sıra yanlarında arkaya oturdu. ''Doktor'' dedi Annette Fredman, ''adı Agneta Malmström. Bir süre önce Jens pek iyi durumda değilken ona yardım etmişti.'' Wallander bu adı bir yerden tanıyordu ama hatırlaması bir dakika sürdü. Stefan Fredman dosyasında en can alıcı ipuçlarını Agneta Malmström ve kocası vermişti ona. Stockholm istasyonu aracılığıyla bir gece çok geç saatte konuşmuşlardı. Kadın Landsort'un ilerisinde denizin ortasında yattaydı. Wallander kilise müzisyenini göremedi ama müzik başladı. Papaz bir kayıt cihazını başlatmıştı. Wallander neden kilise çanı işitmediğini de merak etti. Cenazeler hep çanların çalmasıyla başlamaz mıydı? Annette Fredman koluna daha sıkı yapışınca aklından geçen bu düşünce gerilere kaydı. Wallander kadının yanındaki oğlana şöyle bir baktı. Onun yaşında bir çocuk cenazeye katılmalı mı? Wallander çocuğun burada olmaması gerektiğini düşünüyordu fakat çocuk oldukça ağırbaşlı duruyordu. Müzik yavaşça sustu ve papaz konuşmaya başladı. Onlara İsa'nın sözlerini hatırlattı. ''Bırakın küçükler bana gelsin.'' Wallander tabutun üstünde duran çelenge dikkatini verdi. Boğazındaki düğümün büyümesine engel olmak için çiçeklerdeki yaprakları saymaya başladı. Kısa bir törendi, sonrasında tabuta yaklaştılar. Annette Friedman bir koşu yarışının son metrelerindeymiş gibi kesik kesik nefes alıyordu. Doktor Malmström tam arkalarında durdu. Wallander papaza doğru döndü. Papaz sanki sabırsızlanıyordu. ''Çanlar'' dedi Wallander adama. ''Neden çanlar çalmadı?'' ''Biz dışarı çıkarken çanlar çalmalı. Ayrıca ork yerine kaydedilmiş müzik de çalınmaz.'' Papaz tereddütle başını salladı. Wallander polis kimliğini çıkarsa ne olurdu diye merak etti. Dışarı yürümeye başladılar. Jens ve annesi öndeydi. Wallander Agnetha Malmström'e selam verdi. ''Sizi tanıdım'' dedi kadın. ''Hiç tanışmadık ama yüzünüzü gazetelerden biliyorum.'' ''Benden gelmemi istedi. Sizi de mi aradı?'' ''Hayır, ben kendim geldim.'' ''Şimdi ne olacak?'' Doktor Malmström yavaşça başını salladı. ''Bilmiyorum. Çok içmeye başladı. Jens nasıl büyüyecek bilmiyorum.'' Tam bu noktada Annette Friedman ve Jens'in onları beklediği alana ulaştılar. Kilise çanları çaldı. Wallander kapıları açtı, tabuta son bir bakış attı. Bazı adamlar yan kapıdan tabutu taşıyorlardı. Birdenbire bir flaş yüzünde patladı. Dışarıda gazeteci bekliyormuş. Annette Friedman eliyle yüzünü kapattı. Fotoğrafçı ona arkasını dönüp oğlanın resmini çekmeye çalıştı. Wallander onu durdurmak için kolunu öne attı ama fotoğrafçı fazla hızlıydı, alacağını almıştı. ''Neden bizi rahat bırakmıyorsun?'' diye bağırdı Annette Friedman. Oğlan ağlamaya başladı. Wallander fotoğrafçıyı kolundan tutup kenara çekti. ''Ne yaptığını sanıyorsun ha?'' diye dişlerini sıktı. ''Seni hiç ilgilendirmez'' dedi fotoğrafçı. Nefesi kokuyordu. ''Ne satarsa onu çekerim ben. Bir seri katilin cenazesinden çekeceğim fotoğraflar iyi satar. Maalesef daha erken gelemedim.'' Wallander polis kimliğine elini attı, sonra fikrini değiştirip kameraya yapıştı. Fotoğrafçı makinesini elinden çekmeye çalıştı ama Wallander daha kuvvetliydi. Makineyi açıp içindeki filmi çıkardı. ''Her şeyin bir sınırı olmalı'' dedi Wallander adama makinesini geri uzatırken. Fotoğrafçı ona baka kaldı ve ceketinin cebinden cep telefonunu çıkardı. ''Polisi arıyorum'' dedi. ''Buna saldırı denir.'' ''Hadi ara'' dedi Wallander. ''Ben Üstad Emniyetinde komiserim. Komiser Kurt Wallander. Malmö'deki meslektaşlarımı ara ve canın ne istiyorsa söyle.'' Wallander film rulosunu yere attı ve kılıfını ayakkabısının altında ezdi. Kilise çanları sustu. Wallander terliyordu ve hala öfkeliydi. Annette Friedman'ın onları rahat bırakmalarını isteyen tiz çığlığı hala kulaklarında çınlıyordu. Fotoğrafçı ezilmiş filmine baktı. Oğlanlar hala futbol topuyla oynuyordu. ''Gazetede resim falan çıkmayacak'' dedi Wallander. ''Neden bizi rahat bırakmıyorlar ki?'' Wallander'in verecek cevabı yoktu. Agnetha Malmström'e doğru baktı ama onun da söyleyecek bir sözü yoktu. Annette Friedman, Wallander'i aradığında cenaze töreninden sonra eve kahve içmeye de davet etmişti. Wallander hayır demeyi becerememişti. Döküntü kiralık binadaki daire tam da Wallander'in hatırladığı gibiydi. Doktor Malmström de onlarla geldi. Kahvenin demlenmesini beklerken sessiz sessiz oturdular. Wallander mutfaktan bir porselen çınlaması duyduğunu sandı. Jens yerde sessizce arabasıyla oynuyordu. Wallander, Doktor Malmström'ün de ortamı onun kadar kasvetli bulduğunu anlıyordu ama söyleyecek bir şey yoktu. Ellerinde kahve fincanlarıyla oturdular. Annette Friedman parlak gözlerle karşılarına oturdu. Doktor Malmström işsiz olduğu bu günlerde nasıl idare ediyor diye anlamaya çalıştı. Annette Friedman muğlak, yarım ağız cevaplarla geçiştirdi. ''İdare ediyoruz işte. Bir şekilde yoluna girecek. Her şey sırayla.'' Sözler tükendi, Wallander kol saatine baktı. Ayağa kalkıp Annette Fredman'la tokalaştı. Kadın gözyaşlarına boğuldu. Wallander çok şaşırdı, ne yapacağını bilemedi. ''Siz gidin'' dedi Doktor Malmström, ''ben bir süre daha onunla kalırım.'' ''Sonra arayıp halinizi hatırınızı soracağım'' dedi Wallander. Ardından beceriksizce oğlanın kafasını okşadı ve çıktı. Motoru çalıştırmadan önce bir süre arabada oturdu. Bir seri katilin cenaze fotoğraflarını çok satacağından emin olan fotoğrafçıyı düşündü. Artık dünyanın düzeni böyle, inkar edemem diye düşündü. Ama bu olanları anlayışla karşılayacağım anlamına da gelmez. Sonbahar manzarası içinde arabasını Üsta'da sürdü. Boğucu bir sabah olmuştu. Saat 2'yi biraz geçe arabasını park etti. Doğu rüzgarı artmıştı. Wallander emniyete doğru yürürken deniz kıyısından karaya doğru ilerleyen kara bulutlar gördü. 3. Bölüm. Wallander odasına girdiğinde başı ağrıyordu. Çalışma masasının çekmecelerinde ağrı kesici tablet aradı. Hanson'un ıslık çalarak koridordan geçtiğini duydu. Sonunda en alt çekmecenin dibinde buruşuk bir paket buldu. Distril. Kantinden kendine bir bardak su ve kahve almaya gitti. 2 sene önce işe alınan bir grup genç polis bir masaya oturmuş yüksek sesle konuşuyordu. Wallander onlara selam verdi. Polis akademisinde geçirdikleri günlerden bahsettiklerini işitti. Tekrar odasına yürüdü ve 2 tabletin suyun içinde eriyişini seyretti. Annette Fredman'ı düşündü. Oturma odasında yerde oturmuş, sessiz sakin oyuncağıyla oynayan Rosen Gordon, yoksul bir mahallesinde yaşayan o küçük çocuğu nasıl bir gelecek beklediğini hayal etmeye çalıştı. Sanki dünyadan saklanmaya çalışıyor gibiydi. Ölmüş babasına ve 2 kardeşine dair anıları içinde taşıyordu. Wallander bardağı kafasına dikti ve anında baş ağrısının geçtiğini hissetti. Martinson'un masasına koyduğu dosyaya baktı. Üstüne çok, çok acil yazan kırmızı bir post-it yapıştırılmıştı. Wallander dosyadakileri zaten biliyordu. Geçen hafta Wallander gittikçe büyüyen motosikletli çetelerle bağlantılı şiddet eylemlerinde polisin tutumuyla ilgili düzenlenen ulusal polis konferansındayken telefonda uzun uzadıya konuşmuşlardı. Wallander bu vakada olmamak için mazeret bildirmek istemişti ama emniyet müdürü Holgersson ısrar etmişti. Onu özellikle bu dosyada mutlaka istiyordu. Çetelerden biri üst adın dışında bir çiftlik satın almıştı ve ileride onlarla baş etmeye hazırlıklı olmak zorundaydılar. Wallander derin bir iç geçirerek dosyayı aldı. Martinson olayları titizce sıraladığı bir rapor hazırlamıştı. Wallander sandalyesinde arkaya yaslandı ve az önce okuduklarını kafasında evirip çevirmeye başladı. Biri 19, diğeri en fazla 14 yaşında olan 2 kız salı akşamı saat 10 sularında bir restorandan taksi çağırmışlardı. Taksiciden kendilerini Ritzgard'a götürmesini istemişler, kızlardan biri şoförün yanına oturmuş, Üstad'ın dış mahallelerine ulaştıklarında kız taksiciye arka koltuğa geçmek istediğini söylemiş. Taksi yol kenarına çekince arkada oturan kız taksicinin kafasına çekiçle vurmuş. Ön koltuktaki kız da adamı göğsünden bıçaklamış. Adamın cüzdanını ve cep telefonunu alıp kaçmışlar. Taksici o haline rağmen taksinin telsizinden acile ulaşmayı başarmış. Adamın adı Johan Lundberg'di ve aşağı yukarı 60 yaşındaydı. Ömrü boyunca taksicilik yapmıştı. 2 kızın da eşkalini oldukça ayrıntılı tarif etmişti. Martinson bu detaylı tarifleri kullanıp kızların isimlerini bulmayı başarmış, aynı zamanda restorandaki diğer insanların da ifadesini almıştı. Kızlar evlerinde yakalanmıştı. İkisi de yaşlarına rağmen gözaltında tutuluyordu. Çünkü işledikleri suç ve şiddet unsuru göz önüne alınmıştı. Lundberg hastaneye yatırıldığında bilinci yerindeydi ancak durumu kötüleşmişti. Artık şuuru kapanmıştı ve doktorlar tedaviden pek emin değildi. Martinson'a göre kızlar saldırının nedeni olarak sadece paraya ihtiyaçları olduğunu belirtmişti. Wallander yüzünü ekşitti. Hayatında hiç böyle bir şey duymamıştı. Ortada vahşice suç işleyen 2 kız vardı. Martinson'un notlarına göre daha genç olan kızın okul notları çok iyiydi. Büyük olansa bir otelin resepsiyonunda çalışıyordu ve daha önce Londra'da dadılık yapmıştı. Üniversitenin yabancı dil bölümüne başvurmuştu. İkisinin de sicili temizdi. Hiç anlamıyorum diye düşündü Wallander. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? O taksici ölebilirdi, belki de ölecek zaten. İki kız. Erkek olsalar bir nebze anlayabilirim. O da sırf artık duymaya alıştığım için. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.